Ayrım 9. Hapishanenin Doğuşu. Michel Foucault, sayfa 117. Fakat bu edebiyatın kullanımı gibi etkisi de kaypaktı. Mahkum, geniş ölçüde sergilenen bu suçların çapı ve bazen de gecikmiş olarak getirilen pişmanlık yüzünden kahramanlaştırılmış oluyordu. Yasaya karşı zenginlere, güçlülere, yargıçlara, vergi memurlarına veya gözetleme noktalarına karşı, iltizama ve görevlilerine karşı insanların içinde kendini kolaylıkla tanıdıkları bir kavga yürütmüş olarak gözüküyordu. İlan edilmiş suçları, karanlığın her gün koruduğu minik mücadeleleri destan haline gelecek kadar genişletiyorlardı. Eğer mahkum pişmanlık getiren, kararı kabul eden, suçlarından ötürü Tanrı'dan ve insanlardan özür dileyen bir şekilde görünürse, onun arınmış olduğu kabul edilmekteydi. Kendi tarzında bir aziz gibi ölmekteydi. Fakat onun şanını meydana getiren yenilmezliğiydi. İşkenceler esnasında teslim olmayarak, hiçbir iktidarın kırmayı başaramadığı bir güç göstermekteydi. İnanılır gibi gelmeyecek ama infaz günü, beni suçumu halkın önünde itiraf ederken heyecansız olarak gördüler. Sonunda çarmıhın üzerine hiçbir korku belirtisi göstermeden oturdum. Avignon'da 12 Nisan 1768'de infaz edilen J.D. Langlet'in yakınması. Kara kahraman mı yoksa uzlaşmaya varan suçlu mu? Gerçek halk savunucusu mu yoksa boyun eğdirilmesi olanaksız güç mü? Halk efsanelerinin, söylentilerinin, almanakların, mavi kitaplıkların Fransa'da 18. yüzyılda halka dönük edebiyat yayınlarının genel adı Mack. Suçlusu görünüşte izlememesi gereken örneğin ahlakı altında bütün bir çarpışma ve mücadele belleğini kendinde taşımaktadır. Öldükten sonra anıları şerefli bir şekilde saklanan ve mezarları saygıyla korunan bir cins aziz haline gelen mahkumlar görülmüştür. Britanya'da 1740'a doğru infaz edilen Tanguy'un örneği böyle olmuştur. Mahkum edilmeden önce günah çıkartıcısının emri üzerine uzun bir tövbeye başladığı doğrudur. Sivil adalet ile dinsel kefaret arasında bir çatışma mı? Bu konuda bakınız A. Cor, Op, Cilt, sayfa 21. Cor, Trivide, Une Promenade, A la Montaigne, De Justice, Et a la Tombe. Tanguy'a atıf yapmaktadır. Bunlardan bazılarının adeta tamamen olumlu kahraman tarafında geçtikleri görülmüştür. Bunlardan bazıları için şan ve iğrençliğin birbirlerinden ayrı şeyler değil de tersine dönebilir bir çehre içinde uzun süre bir arada kalan şeyler olduğu görülmüştür. Bazı önde gelen çehrelerin Remandro'nun iki büyük dedikleri Kartuş ve Mandrin. Bunlara Cilleri'yi de eklemek gerekir. De la Culture Populaire Aus 17 At 18 Assises 1964 sayfa 112. İngiltere'de Jonathan Wild, Jack Shepherd, Claudio Duval'e oldukça benzer bir rol oynamışlardır. Çevresinde çoğalan bütün bu suç edebiyatının içinde kuşkusuz ne saf halinde bir halkın ifadesini ne de yukarıdan gelen uyumlu bir propaganda ve ahlakileştirme girişimi görmek gerekir. Bu edebiyat ceza uygulamasını kuşatan iki unsurun karşılaştıkları yerdi. Suç çevresinde bu suça verilen ceza ile onun anısı arasındaki mücadelenin cereyan ettiği bir cins cepheydi. Bu anlatılanların basılabilmiş ve dağıtılabilmiş olmalarının nedeni tam da onlardan ideolojik denetime yönelik etkilerin beklenmiş olması, almanakların, tek yaprak destanların vesaire basın ve dağıtımı ilki olarak sıkı bir denetime tabi kılınmıştı. Bunların küçük tarihin gerçeğe yakın öyküleri olmalarıdır. Ancak bunların bu kadar dikkate alınmış olmalarının halk sınıflarına yönelik temel okuma parçalarının içine yer almış olmalarının nedeni bu sınıfların bu eserlerde yalnızca anıları değil aynı zamanda destek noktaları buluyor olmalarıdır. Meraktan kaynaklanan ilgi aynı zamanda siyasal bir ilgidir. Böylece bu metinler, aktardıkları olaylar, verdikleri yankı ve ünlü olarak ifade edilen bu suçlulara atfettikleri şan ve herhalde bizatihi kullandıkları kelimeler içinde iki çehreli söylevler olarak okunabilir, talihsizlik, iğrençlik gibi kategorilerin veya ünlü, ağlanası gibi nitelemelerin, Galieri ve arkadaşlarının hayatı, büyük hırsızlıkları ve kurnazlıklarının ve ağlanası ve talihsiz sonlarının öyküsü gibi anlatılardaki kullanımını incelemek gerekirdi. Bu başlık Normandiya Mavi Kitaplığında olduğu kadar Troya'dakinde de bulunmaktadır. K.R.Ş. R. Helot, La Bibliothèque Bleue en Normandie, 1928. Azap çektirilen kişinin bedeni boyunca mahkum eden iktidar ile tanık katılımcı bu infazın muhtemel ve çıkıntı yapan kurbanı olan halkın karşılaştıkları dar ağacı heyecanlarını da herhalde bu edebiyata yaklaştırmak gerekir. Koskoca bir söylev kitlesi, ayinselleştirmek istediği iktidar ilişkilerini iyi kanalize edemeyen bir törenin izinden koşarak aynı çatışmaya göğüs germişti. Suçlunun ölümünden sonra ilanı adaleti haklı çıkartıyor ama aynı zamanda suçluyu şanlı kılıyordu. Bu yüzden ıslahatçılar kısa bir süre sonra bu yaprak halindeki anlatıların iptalini istediler. Örneğin, bakınız, Lacretel, bize işleyen bu güçlü duyguları tatmin etmek, büyük bir örneğin bıraktığı izlenimi derinleştirmek için bu korkunç öykülerin dolaşımına izin verilmekte, halk şairleri bunları ele geçirmekte ve bunların ününü her yere yaymaktadırlar. Bu aile bir gün kapısında oğullarının suçlarını ve uğradıkları işkencelerin söylendiğini duymaktadır. Discours sur les peines infamantes, 1784, sayfa 106. Gene bu nedenle biraz da yasa dışılığın küçük ve gündelik destanlarının rolünü oynayan şeylere karşı halkın büyük bir ilgisi bulunmaktaydı. Buradan kaynaklanan bir olgu olarak halkın yasa dışılığının siyasal işlevi değiştikçe bunlar da önemlerini kaybetmişlerdir. Bunlar tamamen başka bir suç edebiyatının gelişmesi ölçüsünde yok olmuşlardır. Bu suçun yüceltildiği bir edebiyattır. Ama bu yüceltme suçun bir güzel sanat olmasından, suçun istisnai doğasından ötürü bir eser olmasından, suçun güçlülerin ve iktidar sahiplerinin canavarlığını açığa çıkartmasından, haydutluğun hala ayrıcalıklı olmanın bir biçimi olmasından ötürü yapılmaktaydı. Kara romandan Quincy'ye veya Otranto şatosundan Baudelaire'e kadar suçun koskoca bir estetik olarak yeniden yazılışı vardır. Bu aynı zamanda suçluluğun kabul edilebilir biçimler altında sahiplenilmesidir. Bu görünüşte suçun genelliğinin ve yüceliğinin keşfidir. Bundan ötürü yüceliğin de suç işlemeye hakkının olduğunun ve hatta suçun gerçekten büyük olanların tekelci olarak sahip oldukları ayrıcalık haline geldiğinin iddia edilmesidir. Güzel cinayetler yasa dışı alanın küçük adamlarının harcı değildir. Polisiye edebiyata gelince Gaboria'dan itibaren bu ilk yer değiştirmenin peşinden gitmiştir. Hileleri, kurnazlıkları, zekasının aşırı keskinliğiyle sunduğu suçlu kendini kuşku duyulamayacak bir konuma getirmiştir. Ve iki yüksek zeka, katilinki ve dedektifinki arasındaki mücadele çarpışmanın esas biçimini oluşturacaktır. Suçlunun hayatını ve yaptığı kötülüklerin ayrıntılarını veren, suçlarını kendiliğinden itiraf edilen bir biçimde sunan ve çekilen azapları sayıp döken şu anlatıların iyice uzağında kalmaktadır. Olayların ve itirafın sergilenmesinden yavaş bir keşif sürecine, azap anından araştırma safhasına, iktidarla olan fizik çarpışmadan suçlu ile dedektif arasındaki entelektüel mücadeleye geçilmiştir. Polisiye edebiyatın doğmasıyla ortadan yok olan yalnızca tek sahifelik suç destanları değildir. Aynı zamanda köylü caninin şanı ve azabın karanlık gibi bir şekilde kahramanlaştırılması da yok olmuştur. Halk çocuğu şimdi ince gerçeklerin hasmı olamayacak kadar basit kalmıştır. Bu yeni edebi tür içinde artık ne halk kahramanları ne de büyük infazlar vardır. Suçlular burada kötü ama akıllıdırlar. Ve ağır ceza verilirse bunun içinde acı çekmenin yeri yoktur. Polisiye edebiyat suçluyu çevreleyen parıltıyı başka bir toplumsal sınıfa aktarmaktadır. Gazeteler ise gündelik olaylar başlığı altında suçları ve bunların cezalandırmalarının tek düzeliğini destansız bir şekilde ele alacaklardır. Paylaşım yapılmıştır. Halk suçlarından duyduğu eski gururundan vazgeçsin, büyük cinayetler bilgelerin sessiz oyunu haline gelmiştir. 2. Ceza. 1. Ayrım, genelleşmiş ceza. Cezalar ılımlı ve suçlarla orantılı olsunlar, ölüm cezası yalnızca cinayet işleyenleri verilsin ve insanlığı isyan ettiren azap çektirmeler kaldırılsın. Krallık kançılaryası şikayet defterlerinin azap çektirmeler konusundaki konularını 1789'da böyle özetlemektedir. K.R.Ş. E. Seligman, La Justice sous la Revolution, Cilt 1, 1901 ve A. Deschardin, Les Jahiers des Etats Generaux et la Justice Criminal, 1883, sayfa 13-20. Azap çektirmeleri karşı olan itirazlar 18. yüzyılın ikinci yarısında her yerde karşımıza çıkmaktadırlar. Hukuk felsefecileri ve kuramcılarında, hukukçularda, yasa adamlarında, meclislerdeki kanun koyucularında. Başka şekilde cezalandırmak gerekir. Hükümdarın mahkumlu olan bu fiziki çarpışmasını bozmak, hükümdarın intikamı ile halkın zapt edilen öfkesinin azap çektirilen ve cellat aracılığıyla olan göğüs göğüsle mücadelesini çözmek gerekir. azap çektirme çabucak dayanılamaz hale gelmiştir. Eğer tiranlığı, aşırılığı, intikam tutkusunu ve gaddar bir cezalandırma zevkini, Chepetion de Villeneuve, kurucu meclisteki nutku, parlamento arşivleri, C16, S641. Açık ettiği iktidarın cephesinden bakılacak olursa isyan ettiricidir. Umutsuzluğa düşenler ve buna rağmen hala Tanrı'yı ve ellerine düşmüşe benzediği yargıçlarını A. Buche Dargis, Observations sur le Louis Criminels, 1781, sayfa 125. Kutsaması beklenen kurban açısından bakıldığında utanç vericidir. Kralın şiddetiyle halkın şiddetinin birbirlerine karşı burada bulacakları destek nedeniyle her halükarda tehlikelidir. Egemen güç bu canavarca rekabette bizzat kendinden kaynaklanan bir meydan okuma olduğunu ve ona bir gün karşılık verilebileceğini göremiyormuşa benzemektedir. Kanın oluk gibi aktığını görmeye alışan halk intikamın ancak kanla alınabileceğini çabuk öğrenmektedir. Lacaze, kurucu meclisteki nutku, 3 Haziran 1791, parlamento arşivleri, cilt 26. Birçok hasmane kuşatmaya konu olan bu törenlerde, silahlı adaletiyle tehdit edilen kurban arasındaki ölçüsüzlüğün birbiriyle kesiştikleri görülmektedir. Joseph de Maistre, bu ilişkide mutlak iktidarın temel mekanizmalarından birini bulacaktır. Cellat, hükümdar ile halk arasındaki dişli görevini görmektedir. Onun taşıdığı ölüm, serf haline getirilmiş köylülerin, St. Petersburg'u bataklıkların ve salgın hastalıkların üzerinde inşa ederken taşıdıkları ölüm gibidir. Bu ölüm, evrensellik ilkesidir. Despotun tekil iradesini herkes için bir kanun ve bu yok edilen bedenlerin her birini devlet yapısı için bir taş haline getirmektedir. Masumlara darbe indiriyor olmasının bir önemi yoktur. 18. yüzyıl ıslahatçıları rastlantısal ve ayinsel olan bu aynı şiddetin içinde bunun tersine iktidarın meşru kullanımını aşan şeyleri ifşa etmişlerdir. Bunlar birbirlerini davet etmektedirler. Çifte tehlike. Ceza adaletinin artık intikam almak yerine cezalandırması gerekir. İşkencesiz bir ceza konusundaki bu ihtiyaç önce gönülden gelen bir çığlık veya öfkeli bir haykırış olarak yükselmiştir. Katillerin en beterine bile ceza verilirken onda en azından bir şeye karşı saygı duyulması gerekmektedir. İnsanlığına. 19. yüzyılda bir gün gelecek, suçlunun içinde keşfedilen bu insan müdahalenin hedefi, düzelttiğini ve dönüştürdüğünü iddia ettiği nesnesi bir sürü garip bilim ve uygulamanın alanı, cezaevleri bilimi, suç bilim haline gelecektir. Fakat bu aydınlanma döneminde insanın azap çektirmenin barbarlığının karşısına konulması, hiç de pozitif bir bilginin teması olarak değil de hukukun sınırı olarak olmaktadır. Cezalandırma yetkisinin meşru sınırı. Eğer onu dönüştürmek istiyorsa, onda ulaşması gereken no limit hangere, hükümdarın intikamına dur denilen noktayı belirlemektedir. İslahatçıların dar ağacı despotluğuna karşı geçerlik kazandırdıkları insanda bir ölçü insandır. Ama nesnelerin değil de iktidarın ölçüsü. Demek ki sorun vardır. Bu sınır insan geleneksel ceza uygulamasının karşısına nasıl konulmuştur? İslahat hareketinin nasıl büyük ahlaki meşrulaştırma noktası haline gelmiştir? Azap çektirme karşısında herkesin duyduğu bu dehşet ve insani olacak cezalar konusunda neden böylesine bir ısrar vardır? Veya aynı anlama gelmek üzere yumuşak hale getirilmiş cezalandırma sistemi talebinin her yerinde mevcut olan bu iki unsur tek bir strateji halinde birbirleriyle nasıl eklemleşeceklerdir? Büyük ıslahatçılar Beccaria, Servan, Dupaty veya Lacretel, Duport, Pastoret, Target, Bergasse, şikayet defterleri yazarları veya kurucu meclis üyeleri 18. yüzyılın sonlarında bile bunu artan bir katılıkla hala reddetmekte olan adli bir aygıta ve klasik kuramcılara bu yumuşaklığı dayatmış olmalarından ötürü şana gark edilmişlerdir. Özellikle K.R.Ş. Muyart de Vouglans ile Beccaria arasındaki polemik Refutation to Trite des Delis et des Pains, 1766. Ancak bu ıslahatı tarihçilerin yakınlarda adli sicillerde yaptıkları incelemeler sonucunda ortaya çıkarttıkları bir sürecin içine yerleştirmek gerekir. Cezaların 18. yüzyıl süresince gevşemeleri veya daha kesin olarak bu dönemde suçların şiddetlerinin azalmışa benzediği ve bu arada bunun karşılığı olarak cezaların yoğunluklarının bir bölümünü kaybettikleri ama bunun artan müdahaleler sayesinde gerçekleştiği çifte bir hareket. Nitekim 18. yüzyılın sonundan itibaren kanlı suçlarda ve genel olarak da fizik saldırılarda büyük bir azalma kaydedilmektedir. Mülkiyete karşı suçlar şiddetli suçların yerini alıyora benzemektedirler. Hırsızlık ve dolandırıcılık bayrağı, cinayet, yaralama ve darptan almaktadırlar. En fakir sınıfların yaygın fırsatlara bağlı ama sık olan suçluluğunu yerine sınırlı ve becerikli bir suçluluk nöbeti devralmıştır. 17. yüzyıl suçluları bitkin, iyi beslenemeyen, anlık, öfkesi burnunda yaz suçlularıdır. 18. yüzyılınkiler ise hesaplı kitaplı, çok bilmiş, kurnaz, Hinoğlu hindirler. Marjinallerin suçluluğu. Pechaunu, Annales de Normandie, 1962, sayfa 236 ve 1966, sayfa 107-108. Son olarak da suçun iç örgütlenmesi değişmektedir. Büyük haydut çeteleri, küçük silahlı örgütler halinde ortaya çıkan yağmacılar, iltizam görevlerini ateş atan kaçakçı çeteleri, birlikte serserilik eden tersli veya kaçak askerler çözülme eğilimine girmişlerdir. Bunlar kuşkusuz daha iyi takip edildiklerinden ötürü göze batmamak için küçülmek zorunda kalmışlardır. Çoğu zaman bir avuç insandan daha fazla değillerdir. Daha kaçamak işlerle daha az güç gerektiren ve katliama uğrama tehlikesi daha az olan işlerle yetinmektedirler. Büyük çetelerin fizik olarak tasfiyeleri veya kurumsal açıdan çözülmeleri. 1755'ten sonra artık bireyci olarak ortaya çıkan veya soyguncular ile hırsızlardan oluşan tüm küçük grupların işi haline gelen bir mülkiyet karşıtı suçluluğa serbest alan bırakmıştır. Bu grupların mevcudu 4 kişi geçmemektedir. Elleroy, Ladurie, In Contrepoint, 1973. Bütüncül bir hareket, yasa dışılığı, bedene yönelik saldırılardan, mallara yönelik az veya çok doğrudan saldırılara döndürmüş ve kitle suçluluğundan büyük bölümü itibariyle profesyonellere ait olan uçlar ve marjlar suçluluğuna doğru bir geçişe neden olmuştur. Demek ki her şey sanki suçların tedrici bir çekilmesi olmuşçasına, insan ilişkilerine egemen olan gerilimlerin gevşemesi, şiddet atılımlarının daha iyi denetlenmesi. N.W. Morgensen, Aspects de la Société Anglophone au 17 ve 18 Essays 1971 Dactylo Tez sayfa 326. Yazar Aoi, ülkesindeki şiddetli suçların devrim arefesinde 14. Louis dönemindekinden 4 kat daha az sayıda olduklarını gösteriyor. Pierre Chaton'u tarafından yönetilen Normandiya'daki suçluluğa ilişkin araştırmalar genel olarak şiddetin aleyhine sahtekarlık alanında meydana gelen bu yükselişi açığa çıkartmaktadırlar. 1962, 1966 ve 1972 tarihli Analiz de Normandiya'da yer alan B. Boutelet, J. C. L. Gego ve V. Boucheron'un makalelerini KRŞ Paris için bakınız P. Petrovic in Crime et Criminalité en France AO et 17 ve 18 Cecil's 1971. Aynı olgu İngiltere'de de varmışa benzemektedir. Bakınız C. Hibbert The Roots of Evil 1966 sayfa 72 ve C. Tobias Crime and Industrial Society sayfa 37. Ve sanki yasa dışı uygulamaları beden üzerindeki baskılarını kendiliklerinden gevşeterek başka hedeflere yönelmişlermiş gibi cereyan etmektedir. Yasaların yumuşamasından önce suçların yumuşaması. Öte yandan bu dönüşümü onun sınırları içinde yer alan birçok süreçten ayırmak mümkün değildir. Ve öncelikle de P. Chahonu'nun kaydettiği üzere ekonomik baskılar oyunundaki bir değişmeden, hayat düzeyindeki genel bir yükselmeden, yüksek bir nüfus artışından, zenginliklerin ve mülklerin artışından ve bunun bir sonucu olan güvenlik ihtiyacından ayırmak mümkün değildir. P. Chahonu, Analiz de Normandiya, 1971, sayfa 56. Ayrıca 18. yüzyıl boyunca metinlerin birçok noktada katılığını artırdığı adaletin belli bir ağırlaşması fark edilmektedir. İngiltere'de 19. yüzyılın başında tanımlanan 223 idamlık suçtan 156'sı son yüzyıl boyunca yürürlükte olmuşlardır. Thomas Powell Buxton, Parliamentary Debate, 1819-39. Fransa'da serseriliğe ilişkin yasalar 17. yüzyıl boyunca birçok kereler yenilenmiş ve ağırlaştırılmıştır. Adaletin daha sıkı ve daha özenli olarak uygulanmasıyla eskiden elinden kaçmasına daha kolayca göz yumduğu koskoca bir küçük suçluğu gündeme alma eğilimine girilmiştir. Adalet. 18. yüzyılda nispi sıklığı artan hırsızlığa karşı daha katı olmuş ve ona karşı artık burjuva sınıf adaleti edasına bürünmüştür. Elleroy, Ladurie, Contrepoint 1973, Afarjan, Le Vol, Dalmens, A Paris, Au, 18 Cecil, 1974 incelemesi bu eğilimi teyit etmektedir. 1750-1755 arasında bu cinsten kararların %5'i kürek cezasıdır ama aynı oran 1755-1790 arasında %15'e çıkmıştır. Mahkemenin sertliği zamanla artmaktadır. Topluma yararlı olan ve düzenli ve mülkiyete saygılı olmak isteyen değerlerin üzerine bir tehdit çökmüştür. Sayfa 130-142. Örgütlü ve açıkta gerçekleşen bir suçluluğu önleyen, onun daha gizli biçimlere doğru kaymasına yol açan bir polis aygıtı Fransa'da ama özellikle Paris'te gelişmiştir. Ve bu tedbirler bütününe suçlarda sürekli ve tehlikeli bir artış olduğuna ilişkin genellikle kabul gören bir inancı eklemek gerekir. Bugünün tarihçileri büyük suç çetelerinde bir azalma fark ederlerken Letroche onları çekirge sürüleri gibi tüm Fransa kırlarının üzerine çöküyor olarak görmekteydi. Bunlar çiftçilerin geçimliklerini gündelik olarak yalayıp yutan kıyıcı böceklerdir. Benzetmesiz konuşursak bunlar tüm ülkeye yayılmış ve sadaka adı altında gerçek vergiler toplayan işgal ordularıdır. En fakir köylülere devletin aldığı biçme vergisinden daha pahalıya mal olmaktadırlar. Verginin en yüksek olduğu yerde bu vergiden en az 1/3 daha fazla. Letros, Memories, Surles, Vagabond, 1764, sayfa 4. Gözlemcilerin çoğu suçluluğun arttığını savunmaktadır. Bunu tabii ki daha büyük bir sertlikten yana olanlar iddia etmektedirler. Ama daha ölçülü, şiddete başvuracak bir adaletin daha etkin olacağını, kendi sonuçları karşısında daha az gerileyeceğini düşünenler de aynı şeyi iddia etmektedirler. Örneğin, bakınız C. Dupaty, Memory, Justificate, Pour Trois Hommes, Condamnés et la Rue, 1786, sayfa 247. Davaların çokluğundan boğulduklarını iddia eden yargıçlar da bunu iddia etmektedirler. Hakların sefaleti ve adaletin yozlaşması suçluların ve suçların sayısını çoğaltmıştır. Turnel Odası başkanlarından birinin krala verdiği bir söylevden 2 Ağustos 1768 zikreden Alet Farç sayfa 66. Mahkemelerin gerçek uygulamaları ise bunun böyle olduğunu her halükarda göstermektedirler. Devrim ve imparatorluk çağı eski rejimin son yıllarını ilan etmişlerdi bile. 1782-1789 yılları arasında görülen davalarda tehlikenin artışı çarpıcı olacaktır. Fakirlere karşı sertlik, tanıklığın bilinçli olarak reddi, buna karşılık olarak çekinmenin, kinin ve korkunun artışı. Pechaunu, Op, Cilt, 1966, sayfa 108. 9. ayrımın sonu, sayfa 131.